Efendim doçent doktor Ekrem Buğra ikinci bizimle birlikte, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Nasılsınız?
Teşekkür ederim, sizi sormalı.
Teşekkür ediyoruz, iyiyiz Allah'a şükür. İyi diyelim, iyi olalım. Tabii duyacaklarımız da daha da iyi olacağız.
İnşallah.
Geçen hafta bir İslam sohbeti başlatmıştık. Ramazan'ı, sahuru, iftarı konuşmaya. Tabii öncesinde yapılan hazırlıklarla başlamıştık. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Devam edelim. Şimdi geçen hafta hatırladığım kadarıyla Ramazan hazırlıklarından bahsettik. Hı hı. Senede bir kere gelen bir ay. Dini yönü ağırlıkta, içtimai yönü de çok mühim. Ve bundan dolayı insanlar bu aya hususi bir ehemmiyet atfediyorlar. Hı hı. Ve diğer aylarda yapmadıkları bazı hazırlıklarda bulunuyorlar. Hı hı. Yani herkes karınca kaderince, imkanı dahilinde bu ayı diğer aylardan farklı geçiriyor. Ne şekilde? Hı hı. Temizliğiyle, yeni efendim evinin eşyası eksikse tamamlayarak, kaplarını kalaylayarak ve yeni her zaman almadığı bazı gıdalar alarak. Hı hı. Özellikle iftariyelerde, yemeklerde. Normalde bir iki kap yemek varsa sofrasında, Ramazan ayında bunu bir kap daha arttırıyor en azından. Hı hı. En mütevazi sofra için. Daha zengin sofralarda daha zengin artmalar oluyor tabii. Hı hı. Katlamalarla. Ve de tabii bu ayda gene dini kökenini dinde bulan bir uygulama var. Oruçlara iftar ettirmek. Çok sevaplı bir iş. Bu sevabı kazanmak için vaktiyle herkes başkalarına iftar ettirmekte yarışıyordu. Hı-hı. Gerek fakirlere, gerek zenginlere, gerek akrabalarına, gerek komşularına insanlar iftar ettirmeye yarışıyorlardı. Bu karşılıklı oluyor. Normal halk arasında birisi öbürüne iftar ettirdiyse o da ona iftar ettiriyor. Hı-hı. Fakat zenginler fazla iftara gitmezler. Onlar konaklarında her gece iftar yemeği verirler.
Kendilerinin de o yemekte olması gerekir değil mi ev sahibi olarak?
Şimdi büyük çoğunlukla bulunurlar. Fakat yaşlı olanlar ve eski geleneğe bağlı olanlar sofrada bulunmazlar. Yani eskiden şöyle bir adet vardı, padişahlara mahsus bir adet. Mesela padişah birini yemeğe çağırdığı zaman bu aile ferdi de olsa padişah onunla beraber yemek yemezdi.
Neden?
Ben şöyle düşünüyorum bunun sebebini. Birincisi insanlar padişahın sofradaki insanlık hallerine takılıp kalmasınlar. Yani yemek yemek insanın en tabii, natürel halidir. Bu hali görüp de insanlar şekle, görünüşe, surete takılırlarsa o kişinin otoritesi, karizması, insanlar gözünde ki mevki zedelenir. Hı. Bundan dolayı büyükler eskiden başkalarının yanında böyle insanlık hallerini göstermezlerdi. Padişahlar da benim tespit edebildiğim kadarıyla, mesela affedersiniz bir genirme olsa veya ağzından bir yemek aksa, sakalına bir pirinç tanesi konsa, bu komik bir haldir. Hı hı. Evet, bir insanlık halidir. Sıradan bir insan için belki ayıplanmaz ama padişah da böyle bir halin görülmesi etraftakilerde gülüşmelere, mizaha sebebiyet verir ve padişahın otoritesi rencide olur.
Yani kuruma ve
kurumdan dolayı tabii. Şimdi padişah bundan dolayı kendi aile fertleri dahil buna yemek yemez. Bu mevkide olan, yüksek mevkide olan eski devir ricali de, paşalar, vezirler, bu adeti devam ettirirlerdi. Ama artık tanzimattan sonra bu adet kalkmış ve ev sahibi kim olursa olsun, sadrazam da olsa, beypaşa da olsa, hı hı, davetlerle beraber, hı hı, yemeğe oturmaya başlamış.
Altını tekrar çizelim. Bu bir kibirlenme değil. Mevkinin getirdiği otoriteyi koruma.
Evet evet. İnsanlar böyle anlamamalıdır. Hı hı. Yani mesela kayıtlarda padişahlar Fatih Kanunnamesi'nde vardır. Cenab-ı Humayun'um yalnız yemek adetimdir. Evladım anınla ameli olurlar diyor. Yani yalnız yemek yemek bir kanun hükmüdür Osmanlı'da padişahın. Şimdi bu bir kibir alameti değil elbette, hı hı, ki. Yani ben kimseyi kendime... Şimdi bu, böylece gören birisi der ki bak padişah ne kadar kendini yüksek
görüyor. Kim bile kendini yiyor ki.
Ne kadar kibirli görüyor ki veya kendisi ne yiyor, başkaları ne yemiyor ki. Bizim öyle bir akrabamız vardı, sandık eminiydi. Allah rahmet eylesin Ali Şevket amca. Vaziyetleri de iyiydi fakat kendisi yem boğazına çok düşkündü. Çoluk çocuğuyla asla beraber yemek yemezdi. Sonra ben bunun sırrını çözdüm ki onun sofrasında bulunanlar ev halkına ikram edemeyeceği şeylerdi. Yani servet de ancak ona yetiyor. İyi bir şey değil tabii bu.
Yani sadece kendini düşünüyor.
Yani ailenin bütün fertlerini ikram, hani Nasrettin Hoca'ya sormuşlar avucunda ne var? Söyleyemem. Niye söyleyemezsin? Çünkü bir tane demiş. Yani söyleyince sen de istersin. Sana da veremem bir tane. Şimdi o da onun gibi. Sadece kendisi ayrı bir odada yerdi. Kendi sofra kurdu. Çoluk çocuğu ayrı yerdi. Hoş bir şey değil bu. Yani bir aile babası için hoş bir şey değil. Bunun gibi değil yani. Bunun gibi değil padişahların. Tamamen mevkinin haysiyetini, şerefini korumak için getirir. Yoksa mesela camide herkese beraber namaz kılıyor gerektiğinde. Bak orada da hünkâr mahfelleri vardır. Millet bak padişah kendisini de cemaatten ayırıyormuş derler. Hayır. Orada az bir cemaatte padişah namaz kılar emniyet mülazasıyla. Hazreti Ali ve Hazreti Muaviye'ye camide suikast tertiplendiği için ondan sonra gelmiş bir adettir. hükümdarlar, valiler camide namaz kılarken kafeste ayrılmış bir yerde kılarlar. Tamamen emniyet mülazasıyla bu. Yani bunları bu şekilde düşünmek, esasına inmek lazım. Hemen şeyi görüp de hüküm vermemek evet. lazım. Bu yanlış.
Görünen tarafıyla
evet,
değil.
Evet, değil. Bu yanlış. Fakat devlet adamları da olsun, kim olursa olsun, zenginler artık misafirlerle beraber yemek yemektedirler. Hı hı. Fakat konaklarda iki türlü sofra kurulur. Birinci sofra selamlık dairesinde evin davetli misafirlerine kurulur. İkinci sofra evin sofasında, girişinde, kapıdan gelip geçen herkese kurulur. Kapı açık durur. Sokaktan gelip geçen bilir, içeri girer.
Hani şimdiki iftar çadırları.
İftar çadırları gibi içeri girer, sofranın oturur. Hiç kimse ona sen nereden geliyorsun, kimsin, nesin, ne değilsin demez. Yukarıdaki sofrada ne varsa aşağıdaki sofrada da olur. Belki yukarıdakinin ikram tabakları, şuları belki daha farklı olabilir. Ama yemek aynı yemektir. Aşağıda gelen giden fakir fukaraya, konu komşuya, canı kim isterse yemek verir. Bu çok yaygın bir adetti.
Bu utanılacak bir şey
değil. Hayır. Burada iki sebep var. İnsanlar fakirdir. Bu bir tabii haldir. İnsanlar eskiden hallerini tabii karşılarlardı. O da zengindir. Zenginler fakirlere yardım etmek hususunda kendilerini mecbur ve mahkum hissederlerdi. Fakirler de bunda Rabbim bize takdir ettiği şey budur deyip bir
insanın olmasını
evet, yerlerdi. Bir de gelip geçenler, o anda yol oraya düşenler. Eskiden böyle, şimdiki nakil vasıtaları yok ki. Adamcağızın işi oraya düşer. Bir türlü evine dönemez. İftara. İftarda beklemez, başka şey olsa da evine gidince yer. Orada bir köşke girer. Bu adam zengin de olabilir. Orada iftarını eder güzelce, ondan sonra evine gider.
Bununla ilgili hikayeler var mıdır? Mesela zengin birisinin işte habersiz bu kapıda, konağın girişindeki sofralardan birine oturup oradaki düşünceleri ya da izlenimlerini anlattı.
Hatırıma gelmedi. Muhakkak vardır ama hatırıma gelmedi. Yani şimdi zaten eski adamların hoşlandıkları hususiyetlerden birisi de şuydu. Halk arasına girerek onlarla beraber olmak. Çünkü halkın kendine göre muhabbetleri, kendilerine göre nükteleri vardır. Şimdi hep kendi emsalleriyle beraber otura kalka artık aynı kültürü dinleye insanda bir bezginlik, bir melal hasıl olur. Farklı çevrelerden insanlarla beraber olmayı insanlar severler. Bundan dolayı böyle halk arasına karışanlara işitiyoruz. Yani halkla beraber olup gerek tedbirli kıyafetle, gerek normal kendisini bildirerek onlarla beraber sohbet. Padişah fıkraları çoktur malum. Hı hı. Böyle mütenek giren padişahın tedbirli kıyafetle halkın kahvelerine, halkın arasına gidip onlarla sohbet ettiği. Bu devlet adamlarında da sevilen bir husustu. Çünkü halk arasında da nüktedan, hoş sohbet kimseler çoktu. Hatta bu iftar sofraları biraz arızidir. Yemeğini yer ve çekilir. Orada fazla kalmaz. Bulunduğu yer zaten evin sofasıdır. Bir müddet sonra sofra kaldırılıp orası harekete açılacaktır. Millet teravih gidecek, gelecek. Fakat mutlaka o sofralar biraz da zenginlerde kurulur. Evin itibar şeysidir. Tabii zenginlerin bulunup da fakirlerin bulunmadığı sofrayı peygamber lanet etmiş. Şimdi de insanların hep zengin kimseleri ağırlamaları pek uygun olmuyor. Yani biraz da böyle konu komşudan, maddi durumu iyi olmayanlardan koymak işin mürüvveti gereğidir. Biz Eskişehir'de bir mevlid yemeğine katılmıştık da zengin bir ailenin yemeğiydi. Beyi vefat etmişti, hanımı verdi mevlid yemeğini. Hanımın kardeşleri doktor, toplum içinde yeri olan kimseler. Baktım şeyde, yemekte evet birkaç kişi var aileden ama diğerleri hiç tanımadığım kimseler. Meğerse hanım mahallenin çöpçüsünü, efendim seyyar satıcısını, hep gelir seviyesi düşük olan kimseleri toplamış. Mevlid yemekleri de çok zengin olur. Baktım onlara yemek vermiş. Çıkışta tebrik ettim ben, dedim. Şimdiye kadar ben hiç görmedim bunu, dedim. Böyle mevlid yemekleri de hep belli kişiler arasında.
Kendi sosyal çevresi.
Hani normaldir, bunu makul karşılamak lazım da biraz da dışarıya da açılmak icap ediyor. İşte eskilerde bu şekilde bu adet yerine getiriliyor.
Yine öyle söylediğiniz durumda o kişiyle birebir ilişkisi olmuş, ondan hizmet almış, hakkı geçmiş kişilerdir. Tabii. Onların o sofrada hakikaten yeri de var.
Hatta bazı zenginleri anlatıyorlar. Bizzat kendisi o fakirlerin sofrasında ikramda bulunuyor. Hizmet ediyor. Evet. Yani bizzat kendisi iniyor hizmetkarlarla beraber. Zaten şöyledir. Bir insan ne kadar makam mevki sahibi olursa olsun evine misafir geldiği zaman o misafirin hizmetkarıdır. Hizmetkarlar olsa da böyledir. Nitekim sofrada tevziyatı, mesela eskiden yemek tevziyatını çok zaman ev sahibi yapardı. Yani çünkü şöyle, hizmetkarlara bırakılırsa hizmetkarlar adalette kusur edebilirler. Yemek dağıtan kimse ya zalim olur ya ihsan sahibi olur. Çünkü birinin az birine çok koymayacak. Etler herkese aynı gelecek. Bunu her baba yiğit yapamaz. Kimine siz sulu doldurursanız, kimine taneli doldurursanız adam ona bakar, üzülür.
Yani keşke bana o tabak gelseydi dese.
Bunu demeyecek. İşte onun için ev sahipleri bunu bildikleri için hizmetkarlar bunda biraz o aceleyle müteseyip üşengeç davranabilirler. Ev sahibi bilhassa yemeklerin dağıtımında çok kimse, herkes değil. Yaşlı başlı birinden bu beklenemez. Nezaret eder. Arap ülkelerinde zenginler yemek verirler. Özellikle iftar yemekleri verirler. Hatta pazartesi, perşembe günleri de iftar yemeği verirler. O gün oruç tutanlara. Bizzat kendileri sofranın ortasında hizmet ederler. Çok zengin adamdır. Medine'de, Şam'da vardır. Sofranın ortasında, ortada gezerler onlar. Büyük sofralar kurulur, yer sofraları. Ortada bir adam yürüyecek şekilde yol vardır. Sağlı sollu ekmek dağıtır, su ikram eder. Suyu bitene su doldurur, yemeği bitene tabağına aktarır. Hiç beklemezsiniz yani. Zengin bir adam, kendi hizmetkarları var. Oradakilerin belki çoğu ona hizmet edecek durumda kimseler. Fakat bu bir zevktir, bu bir şereftir. Misafire hizmet etmek. Bir de misafire hizmet ettirmek eskiden çok ayıp kabul edilen bir şeydi. Ahmaklık alametidir. Yani çok mecbur kalınmadıkça ev sahipleri misafirlere hizmet ettirmezlerdi. Bir de böyle bir durum vardı. Ama ev sahibi yaşlıdır, hastadır. Hizmetkar da yoktur. Misafirlerin arasında yaşça genç olan, naza geçen birisini önceden rica eder. Onu vekil tayin eder. O artık bambaşka bir hüviyette. Misafir hüviyetiyle değil de ev sahibinin vekili hüviyetinde hizmette bulunur. Ama onun dışında her ne hizmet olursa olsun ev sahibi bunu bizzat yapmaktan zevk duyardı. Eskiden şimdi, böyle bir adet vardı. Şimdi de bunu tabii ev sahipleri yapıyorlar. Çok makam mevki sahibine gitseniz bakıyorsunuz hizmet ediyor evinde. Çünkü ev onun hizmet mahallidir. Misafir kim olursa olsun. Çocuk da olsa o misafirine hizmet etmek durumundadır. Bu bizim en güzel örfümüz, adetimizdir. İnsanlar arasındaki sınıf farkları belli statüler için geçerlidir. İş yerinde geçerlidir. Ama evinde evde bir adamın herkes statü söz konusu değildir. Yani misafir, ben efendim makam mevki sahibiyim, sen değilsin. Öyle bir şey söz konusu olmaz.
Hele hele evinize kadar geldiyse.
Gelmiş birisi. Yani eskiler zaten bir misafirin evine gelmesini lütuf kabul ederdi. Ve bin bir özürler dilerdi. Efendim lütfettiniz, kırmadınız, geldiniz, uzak yerden geldiniz. Şimdi kim bilir ne kıymetli vakit geçirecektiniz. Burada bizimle beraber geçirdiniz diye böyle son derece mahviyetli özürler dilerlerdi. Hatta diş kirası adeti bile bunun bir göstergesidir. Yani çok özür dilerim, dişinizi kiraladık. Yani bizim sevap kazanmamıza sebep oldunuz, manevi rahatlık duymamıza sebep oldunuz. Bunun için biz size medyunu şükranız değil, siz bize teşekkür etmek. Biz size medyunu şükranız diye eskiler misafirlerine teşekkürlerde bulunurdu. Elbette misafir de ev sahibine bu ikramdan dolayı teşekkürde bulunurdu. Hatta ev sahibi derdik, efendim sizden Allah razı olsun, bu yemekler sizin rızkınızmış, ezelde size takdir edilmiş. Eğer siz bizim ayağımıza kadar gelmeseydiniz, biz sizi nerede bulup da bu rızıkları size getirecektik? Çünkü size takdir edilmiş bunlar, sizin bunu yemeniz lazım. Onun için Allah razı olsun diye
zahmetten
kurtardınız diye teşekkür ederim. Bir de üstüne hediye verirlerdi.
Ne güzel. Şimdiler tabii üstüne hediye vermek değil ama hakikaten yine Ramazan'da evinize iftara gelen kişiye teşekkür ediyorsunuz.
Tabii en güzel hizmeti yapıyorlar. Kırmadınız geldiniz diye. Bu adet yine sembolik de olsa günümüzde yaşıyor. Diş kirası adetini de sembolik olarak devam ettirenlere rastlıyoruz. Yani Çam Sakızı Çoban Armağan'ın evinden gelenlere sırf bu adet yaşasın, devam etsin, unutulmasın. Çünkü adetler görmekle yaşanır. Çocuk babasının yaptığını görürse o da yapar. Mesela ben öyle çocuklar görürdüm. Babamızın adetiydi derler. Mesela bizim memleketimizde bir İdris Bey vardı. Ramazan ayında 30 Ramazan günü devamlı yemeği, sofrası açıktı. Davet yoktu. Her isteyen gidebilirdi. Özel olarak tabii şeref sahibi kimseleri davet ettiği olurdu. Ama herkes bugün ben İdris Bey'in davetindeyim derdi. Can isteyen. Her gün. Ve bütün kasaba halkı sofralar kurulur.
O bu sofrayı kurmak da zor ama. Hem maddi zor hem maddi.
Zengin insanlardı. Zengin insanlardı. Yani bir de eskiden her şey çok pahalı değildi. Böyle özellikle gıda maddeleri çoğu evlerde hazırlanıyordu. Bunlar hizmetkarları vardı. Eski bir aileydi. Çocukları kalabalıktı. Bunlar hizmet ederlerdi. Ve hoca tutarlardı. Bir Ramazan hocası tutarlardı. Maaşlı 30 gün onların evinde kalır. Yer içer yatar. Teravih namazı kıldırır. Kadir gecesinde mevlüt okur. Ev halkından Kur'an-ı Kerim bilmeyen de Kur'an-ı Kerim öğretirdi.
Bir ay boyunca
vazife söyledi. Onlar da yatar kalkardı. Bu İdris Bey vefat etti. Oğlu uzun zaman babamın adetidir diyerek, ki toplumsal seviyeleri, sınıf hususiyetleri, maddi durumları eskisi kadar olmamasına rağmen gerektiğinde borç aldığını biliyorum. Borç alırdı. Babamın adetini devam ettirmek için sonra öderdi. Bu şekilde adetini devam ettiren neden öyle yapardı? Çünkü babasından öyle gördü.
Yani, rahatsız hissediyor hakikaten insan.
Babasında gördüğü için onu, babasının yaptıkları, mesela babamın dostlarıydı derdi. Hususi mesela babasının çağırdığı kimseleri özel çağırırdı. Baba dostumsunuz, lütfen gelin diye gönderirdi. Bu diş kirasını da çocuklarımız görsün, demesinler ki böyle bir şey unutulmasın diye tek tük yapanları gördüm. Çok basit bir şey. Bir çoraptır, bir başka bir süsüstür bir şey.
Bir mendil bile.
Bir mendil bile. Maksat o, bu hatıra, bu adet yaşasın. Çünkü milletler örflerini, adetlerini, dillerini muhafaza ettikleri müddetçe yaşarlar. Bunları muhafaza edemezlerse o millet yaşamaz. O millet yaşamadığı zaman ne olacak diyeceksiniz. Hiçbir hususiyeti, hiçbir şeysi kalmaz. Mesela Avrupalılar bize geldikleri zaman modern fabrikalarımızı, modern barajlarımızı gezmiyorlar. Çünkü onlarda da var. Otantik yerlere gidiyorlar. Otantik eşya satan mağazalara gidiyorlar.
Soruyorlar.
Tarihi eserlere gidiyorlar. Böyle mahalli kıyafet giymiş birisiyle ilgilenip onun fotoğrafını çekiyorlar. Çok modern giymiş birinin fotoğrafını çekmiyor. Çünkü onlarda o da o çok. Onun için ne kadar muhafaza edilirse adetler, örfler, milletlerin hayatta kalması da o kadar çoktur. İşte bu adetlerin en yoğun yaşandığı gün dönem Ramazan ayıdır. İftarıyla, sahuruyla, diş kirasıyla, teravihiyle bu çocuklara çok mühim misal olunacak, numune olunacak da bir zamandır anne babalar için.
Şimdi iftar deyince mesela İstanbul ve Anadolu iftarları arasında fark var. Anadolu'da ileri gelenlerin sofrasında onlar yemeye başlamadan ya da onlar bir yemeğin tadına bakmadan yemek ayıp. İstanbul'da da mı böyle yoksa İstanbul'da...
İstanbul'da da böyle. Şöyle, şimdi adet sofraya oturulduğu zaman mutlaka yemeğe ev sahibi başlar. Ev sahibi yemeğe başlamadan diğerleri başlamaz. Mümkün değil. Çok ayıp kabul edilen bir şey. Hele hele genç, küçük yaşta birisinin sofrada yemeye başlaması o affedilmez bir kabahat. Affedilmez bir kabahat. Bunun mantığı da var. Yemek tuzlu mu, tuzsuz mu, sıcak mı değil mi ev sahibi anlar. Yemekten bir tadar, buyurun efendim der.
Yani bir açılış.
Eğer yemek sıcaksa der ki, efendim biraz bekleyelim, yemek sıcak. Yani kendisini feda eder.
Ağzını yakar.
Yanacaksa bir de misafirler için bu mühim. Bir de şu adet çok mühimdir. Sofraya önce büyükler oturur, önce büyükler kalkar. Ellerini önce küçükler yıkar, sonra büyükler yıkar. Sofradan kalktığı zaman da önce büyükler yıkar, sonra küçükler yıkar. Bu çok mühim bir adettir. Buna uymamak da affedilmez bir kabahatti eskiden. Şimdi bir büyük sofraya oturacak. Aa, sofrada küçükler var, olmaz. Küçükler bekler. Her büyükler oturur, küçükler kalan yerlere oturur. Hatta o normal ev oturmasında da öyledir. Bir küçük herkesten önce oturamaz. Bir kenarda bekler, hem de kenarda bekler. Koltuk önünde değil, sandalye önünde değil.
Yani herkes ben burayı tuttum, sen buraya otur.
Çok ayıptır. Herkes oturduktan sonra yer kalırsa o bir yere oturur. Şimdi sofraya eğer büyükler önce oturmaz da çocuklar önce oturursa bu bir kere ayıptır. Sofradan da önce büyükler kalkar, sonra el yıkama niye tersi? Çünkü eğer çocuklar el önce yıkamaz da büyükler önce yıkarsa büyükler sofrada küçükleri beklemek durumunda kalır. Önceden küçükler yıkarlar, sonra büyükler yıkarlar, büyükler sofraya oturur, sonra küçükler oturur, hep beraber yemeye başlarlar. Fakat bu ilk yemektedir bu bekleme. Yani herkes birbirini bekler. Mesela sofraya oturacak birisi varsa daha elini yıkar, o da beklenir. O daha oturmadan sofraya başlanmaz. Bu bir çocuk da olsa değişmez. Son fert sofraya oturmadan
yemek başlamaz.
Buna büyükler dikkat eder. Ev sahibi bunu bildiği için davetlerin kim olduğunu, o bunu daha iyi ayarlar. Misafir bilemez ki kim var kim yok. Bu mühim. Sofradan kalktığı zaman da tabii büyük küçüğü beklemeyeceği için eli önceden büyükler yıkar, küçükler sonradan yıkar. Onun için bu adet İstanbul'da da yaygın bir adetti. Biz eski adamların evinde yemek yediğimiz zaman hep buna riayet ettiklerini gördük.
Yani özellikle oturma konusunda hakikaten.
Oturma
önce
konusunda
büyüklerin
oturacağı, sofranın dağılımı ona göre. Sonra küçükler oturur ve mutlaka ev sahibi yemeye başlar. Hatta bazı böyle hatırlı misafirler veya ev sahibiyle rahat misafirler, canım artık başlasanız da biz de başlasak, veya ev sahibi bir iş için kalksa mesela, efendim birini vekil edin de başlayalım derler. Hani gerek yok, önüne konmuş yemek, başla. Hayır, ev sahibine bir hürmettir bu. Efendim birini vekil edin, o da der ki efendim buyurun başlayın der, o vekil ettiği kimse başla, diğerleri de onun üzerine yemeye başlarlar. Bu vazgeçilmez bir adettir. Anadolu'da da hala yaşar, İstanbul'da da.
İftar sofrasında da böyleydi.
Tabii değişmez. İftar sofrasında böyle. Şimdi iftar sofralarının farklı hususiyetleri var. Yani iftariyelikler var bir kere. Yemekler bölüm bölüm. Sonra akşam namazı meselesi var. Şimdi eski İstanbul'da top atılır, ezan okunur. Hurmayla veya zeytinle veya suyla veya her üçüyle beraber iftar açılır. İftariyeliklerden hafif bir şeyler yenir. Ondan sonra kalkılıp akşam namazı kılınır.
Yani ağır yemeklere geçmeden.
Çünkü arkası çok muazzam bir merasim.
Yatsıya kadar da sürer herhalde.
Yatsıya kadar sürdüğü oluyor. Çünkü teravih geç kılmak mahsuru yok. Gerekirse akşam ezanı okunur, teravih geç de kılabilirler. Ama akşam namazı öyle değil. Akşam namazının belli vakitte kılınması lazım. Hem de vücut ağırlaştıktan sonra akşam namazının kılması zor olur. Ne namazı severek, isteyerek kılmak lazım. Kerhen namaz kılınmaz. Hatta birisi arkadaşına baskına gitmiş de iftara, şuna demiş bir iftar baskını yapalım da görsün gününü diye. İftara 5 dakika kala bastırmışlar. Eyvah demiş ev sahibi. Arkadaşlarım geldi, hep tahtırlı arkadaşlarım. Ne yapacağız, ne yiyeceğiz hanımına? hanımı demiş ki, bey bu senin demiş üzüldüğün şeye bak demiş. Bizim adetimiz böyledir der. Akşam namazını önce kılarsınız demiş. Akşam namazında demiş birinci rekatta Yasin-i Şerif suresini okursun demiş. 5 sayfadır. İkinci şeyde de Fetih suresini okursun. O da 4 sayfadır okursun. Bir şey diyemez, namaz bozacak halleri yok ya imam bu. Biz o sırada pilav mühim çünkü pilav zamanı var. Yemekler hemen alemin bir şey hazırlarız. Pilavın yağını koyduğumuzu sesinden işitirsin. Ondan sonra buyur edersin demiş. Caz diye kapıyı açık bırakırım demiş. Caz diye pilavı duydun mu anladın ki pilav hazır. Pilav hazırsa zaten mühim değil. Pilav yemeği mühim rüknüdür yani kimse bilmez ama.
Onsuz olmaz.
Onsuz olmaz. Ondan sonra adam hakikaten Yasin-i Şerif'le ve Fetih Suresi'yle akşam namazını kılmış. Hani misafirler de ne desinler? Ya bir kere uydular.
Uydum imama demiş bir kere.
Namaz mı bir şey değil. Niye uzun okudun da diyemezler. Bu Kur'an-ı Kerim yani hürmetsizlik olur. Yemekte yetişmiş o zamana kadar. Kadın uyanık bir kadınmış, helal olsun.
Cevval bir hanım.
Böyle bir uyanık hanımı da ben Şark'ta duydum. Bitlis taraflarında bir ağanın hanımı. Bir başka ağa şuna diyor bir baskın yapayım da diyor. Bakalım diyor nasıl bana sofra hazırlayacak diyor. Yanında 40 kişi belki. Bir baskın yapıyor. Yağmurlu bir gün. Adam içeriye geliyor diyor ki hanım diyor mahvoldum diyor. 40 kişi var belki yanında diyor. Kuzuları kes hemen ne yapacağız diyor, ne edeceğiz. Bey diyor düşündüğün şeye bak diyor. Sen haber ver hemen kuzuları kessinler diyor. Ambarda ne kadar ceviz varsa diyor bir hendek kazdır diyor. Şimdi ıslak her taraf, odunlar ıslak. Her yer ıslak. Ne yakacaklar? O kuzuyu çekeceğim. Ambarda ne kadar ceviz varsa oraya dolduruyor. Ateşi o cevizlerden yakıyor. Yeter ki misafir.
Evet. Ağırlar. Yüzümüz ağır.
Adam diyor ki pes doğrusu diyor. Ben seni mat etmek için bu şeyi yaptım diyor, tertipledim. Fakat helal olsun. Diyor ki içeridekinin fikriydi diyor hanımlar. Bazı böyle hanımlara helal olsun zeka hemen. Ne olsun olsun yani cevizler gitsin ama yeter ki misafir ağırlansın. Bu hanım da böyle yapmış. Şimdi sofraya oturuluyor. İftariyeliklerden alınıyor. İftariyelikler daha önce de saymıştık. Çeşit çeşit peynirler. Türkiye peynir bakımından hayli mühim bir memlekettir. Çeşit çeşit zeytinler, hiç ismini bugün hatırlayamadığımız reçeller hep bu iftariyeklerde bulunuyor. Hı-hı. Normal zamanda mesela bu kadar kahvaltıda bu kadar çok çeşit aranmaz. Hı-hı. Bir reçel veya iki reçel olur. Bir peynir olur, bir yağ olur, bir zeytin olur. Ve eskiden beri gelen bizim kahvaltı menümüzdür. Hı-hı. Hala devam ediyor bu adet. Çay yokken çay yoktu. Şimdi çay eklendi buna. Efendim çay yokken çorba vardı. Çorba mutlaka olurdu her sefer.
Kahvaltılıklarla birlikte mi gelmiş çay?
Evet. Hı-hı. Hayır hayır. Kahvaltılık vardı ama çorbanın yanında vardı.
Ha kahvaltılıklar var ve yanında çorba var.
Çorba vardı. Ekmeğe peyniri sararlardı. Mesela eskiden yufka ekmekleri vardı. Ekmeğe peyniri sararlardı. Efendim o tuzlu şeyi havayı yumuşatmak için de tatlı reçelden yağdan alırlardı. Böyle bir kahvaltı vardı. Sonra çorba yavaş yavaş çekildi hayatımızdan. Anadolu'da kaldı, İstanbul'dan çekildi. İstanbul'a çay girdi. Çorbanın yerine çay aldı. Ondan sonra Anadolu'da da yavaş yavaş çorba çekildi. Onun yerinde çay aldı. Şimdi Anadolu'nun her tarafında, Türkiye'nin her tarafında sabah kahvaltı çorba içen çok azaldı. Çaylı ve kahvaltılıklı, hı hı, devam ediyor. İşte iftariyelikler bunun biraz katlanmış kısmıdır. İçinde efendim pastırma gibi, efendim kahvaltı da yenebilecek mahalli şeyler de bulunurdu. İftariyeler yendikten sonra namazlar kılınır. Hı hı. Konakta, köşkte hazırlanan, önceden hazırlanan yerlerde namazlar kılınır.
Camiye ya da yakın bir mescide gidilmez. Konakta mı?
Konak kılınır? İftarlarında gidilmez. Mahalli, hı hı, iftarında herkes namazını camide kılar. Ondan sonra evine gelir. Veya iftara davet edildiği yere gider. Hı hı. Ev sahibi tercihen evinde kalır. Veya o da camiye gelir, erken çıkar, evine gider, misafirlerini bekler. Ve mahalle iftarlarında, mütevazi iftarlarda herkes akşam namazını kıldıktan sonra evine gider. Hı. Fakat konak iftarları öyle değil. Şimdi konaktan çıkacak, gelecek, konağın bir düzeni var. Orada bir merasim. Hocam akşam namazı, hı, konakta kılınıyor umumiyette.
Şimdi merak ettiğim iki şey var. Bunlardan biri bu sofranın devamı nasıl? İkincisi de acaba kadınlar için yapılan özel bir şeyler var mı? Ve tabii ki Ramazan'da iftar sonrası eğlenceler. Hepsini birazdan konuşacağız. Küçük bir ara. Meşhur iftar sofraları hep konuşulan, Ramazan'ın belki de daha farklı yönlerinden ön plana çıkan, şimdilerde de sanki herkesin sofrası öyleymiş gibi anlatılan.
İnsanların tabii yemeğe düşkün, ne olsa olsun yani insanlar yemeğe düşkündür. Yemekten bahsetmek, bir şeyi yemek merkezi düşünmek insanlara cazip geliyor. Elbette Ramazan ayı bir kere öncelikle bir dini devredir. Yani burada ibadetlerle dini hayatı zenginleştirecek işler yapılır. Bir kere işin o yönü vardır. Yani onu şimdi biz programın formatı gereği bahsetmiyoruz. Hı hı. Bahsettiğimiz programlar da oldu. Teravih namazları, mukabeleler, hatimler, normal zamanda türbe ziyaretleri bunlar çoktur, çok yaygındır Ramazan ayında. Yoğun bir dini hava yaşanır. Ya bu bir kere kaçınılmaz. Hatta şimdi bile gazeteler kutsal Ramazan hep başlık koyuyor. Ramazan'ın bir mukaddes şeysi var, yönü var. Ona hiç kimse itiraz edemez. Onun dışında sosyal hayata yansıması da fazladır. Bunun da iki yönü var. Birincisi yemek. Tabii bu yemekle alakalı bir şey. Oruç tutmak yememek demek. Bunun açılacağı var. Yemek, yemekle alakalı. Bir de eğlencesi var. Uzun geceler, sahura. Çünkü bir geceleyin de bir operasyon var. Hani sahur var. Onun için gece mühim tabii yani.
Operasyon deyince şey gibi oldu bu. Hani böyle gizli
Şimdi yemeğe düşkün insanlar için sahur tabii ki bir mühim bir operasyon. Çünkü ertesi gün oruç tutulacak. Ben çok kimse gördüm böyle. Onu böyle çok iftar sofrasından daha fazla büyüten. Aman şunu da yiyelim. Aman bu da eksik olmasın. Hatta bir arkadaş dedi ki ben Ramazan'a girmeden önce dedi sahurluk dedi alırım dedi. Bana zannededim ki dedi ertesi gün sahur yemezsen. Halbuki nedir ki sahur?
Bir evet şey sözünüzü kestim. Bir hurma ve bir bardak süt bile yeter.
Tutar insanı. Evet. Tutar. Kesin tutar. Tatlı ve su tutar. Fakat işte insanlar için bu önemli. Onun için yemek çok ön planda görülüyor. Sofralar şunlar bunlar. Bir de eğlencesi. Eskiden eğlencesi çoktu. Şimdi artık eğlencesi falan kalmadı. Çünkü insanlar için eskiden eğlence imkanları çok sınırlıydı. Televizyon yok, sinemalı bir şeyler yok. Dolayısıyla Ramazan ayında o aya hürmeten bazı ekstra eğlenceler. İşte meddahtı, karagözlü, orta oyunuydu falan yapılırdı.
Her yerde var mıdır? Mesela İstanbul'un her semtinde yoksa belli semtlerinde mi?
Üsküdar'da vardır. Bir de Şehzadebaşı'nda vardır. İstanbul'un mesela Beyoğlu'nda yoktur.
Bir de bir şey soracağım. Mesela direkler arası deyince hep böyle çok ahlaki olmayan eğlenceler gibi algılanıyor. Bu böyle miymiş hakikaten?
Şimdi ilk zamanlar klasik devir, Tanzimat öncesindeki Osmanlı eğlence hayatı çok estetik, nezih bir eğlence hayatıdır. Orta oyunu, karagöz bunlar vardır. Öyle kadın oynatmalar, tiyatrolar falan yoktur. En yaygın eğlence karagöz, yani hayal oyunu ve orta oyunudur. Tiyatro oyunu. Bir de meddah. Bu üçü klasik devrin vazgeçilmez eğlenceleri. Bunun benzerleri Anadolu'da da var.
Erkeklere mi daha çok hitap
ediyor? Hayır, kadınlara da erkeklere de.
Birlikte mi gidiliyor?
Şöyle, şimdi hayal oynatılan yer kahve ise tabii kadının orada işi yok. Kahvelerde oynatıldı vaki. Kadının orada işi yok. Ama zenginler hayal oyunu oynatırlardı evlerinde. Onlar için özel bir salon hazırlanırdı. Perde. Perdenin arkasından oynatan. Önünde erkek misafirler. En arkaya şimdi paravanalar gibi tahta kafesler konurdu. Onun arkasına hanımlar otururlardı. Hanımlar kafesin arkasına oturduğun zaman manzara güzel görünür. Oradan bu tarafa bakılınca görünmez. Çünkü ışık o tarafta değildir. Aynı şey orta oyun içinde geçerli. Aynı şey meddah içinde geçerli. Eğer orta oyunu meddah kahvanelerde icra-i sanat ediyorsa kadınların buraya gitmesi mevzu bahis değildi. Evlerde tertiplendiği zaman kadınlar da seyreder. Tanzimattan sonra tiyatrolar açıldı. Tiyatrolarda kadınlar günü saati erkekler saati vardı. Veya kadınlar için ayrı perde arkasında ayrı bir mahvel vardı kafes arkasında. Loca. Balkon locası. Kadınlar orada oturur. Erkekler aşağıda oturur. Erkekler yukarı bakmayı edepsizlik tabii böyle kadınların olduğu yere bakmazlardı. Ama görmek için kadınları mutlaka baş çevirip bakmak lazımdır. Kadınlar daha rahat sele serpe orta oyunlu meddaha karagöz oyununu seyrederlerdi.
Yani hiç kimse dönüp bakmayacağına göre
bakmazdı.
Onun rahatlığı.
O bir kere ayıptı yani. Evet baktığımı görür ama bakmazdı. Bu ayıp karşılanırdı. Yani bir kadın eskiden yoldan gittiği zaman bu kim olursa olsun bir erkek ona dönüp bakmazdı. Dönüp bakan erkek mutlaka ayıplanırdı.
Ve mutlaka bu sosyal kurallar içinde cezası da vardır.
Tabii yani yaptım. Mahallede falan yaptıysa zaten mahallenin gençleri onu döverler. Onu döven gençler belki çok ahlaklı değillerdir ama o bir mahallenin namusudur. O sen bizim mahallemizin hanımına nasıl dönüp bakarsın? Ne diye baktın sen ona? Adam bazen yakayı zor kurtarırdı onların elinden. Ama umumi yerlerde baktı mı ona yapacak bir şey yok ama herkes o adamı ayıplardı. Bu ayıplamanın tesiri o insana yeterdi ceza olarak.
Dışlanma bile.
Dışlanma. Toplumdan dışlanma.
Peki iftar sofrası için şunu merak ediyorum. Kadın ve erkek için de aynı mıydı diye sordum. İsterseniz ona bir açıklık
getireyim. Şimdi bu konak misafirlerini biz hep yani esas olan bizim konumuzun esasları olan eski konaklardaki davetler olduğu için onu esas alıyoruz. Sarayın spesifik halleri vardır. Mütevazı evlerin kendine göre halleri vardır. Ama konak iftarları esas göz alıcı olanlar. Şimdi burada kadın davetliler de olurdu. Ama esas erkek davetliler sayı olarak fazlaydı.
Yani ailece çağrılmazdı öyle mi? Yani eşinizle birlikte iftara buyurun
nadir,
gibi.
Nadir. Yani hanımlar ayrı birbirlerini çağırırlardı. Erkekler ayrı birbirlerini davet ederlerdi iftarlarda. Yani İstanbul'da öyle bir hava vardı. Hanımların ayrı erkekten ayrı davet edildiği mahalle gidilen evler vardı ama ayrı ayrı davetler de vardı.
Yani konağın bir yerinde kadın...
harem dairesinde sofra kurulur. Kadınlar için hazırlanmış bir sofra.
Oraya hanımefendi yemekler, istediğini davet
tabii
eder.
Tabii hanımefendi davet eder. Bazıları mesela oraya gelenlerden birinin beyi hanımı da olabilir. Veya dışarıdan hiç orada beyi olmayan birisi de olabilir. Çünkü haremin ayrı bir hinterlandı görüştüğü çevre vardır.
Peki bu kadınların iftara gitmesi uygun karşılanır mı tek başına?
Ramazana mahsus. Bir de zaten bu bir paşa hanımıdır, bilmem nedir. Konak iftarlarından bahsediyoruz. Binecek hizmetkarla veya arabasına, konağa gidip gelecek. Yani bunlar çok devamlı olan şeyler değildi hanımlar için. Ama erkekler için öyle değil. 30 gün erkek oraya iftar davetlisi olurdu. Dolayısıyla evin erkeği 30 gün erkek misafirleri ağırlardı.
Bu durumda şöyle bir özgürlük de var. Erkek yani evin beyi misafir davet etse bile eğer evin hanımının davetli misafiri yoksa o özgürdür, bir yere gidebilir.
Gidebilir tabii. Ama yani bu aile içindeki şeylerle alakalı. İrtibatlarla bazı erkekler istemezler hanımlarının gittiğini. O zaman hanım mecbur kalır. Bazıları müsamaha gösterir. Özellikle yaşlı hanımlar için. Yaşlı paşa hanımlar için biraz daha tabii yaş ilerledikçe. Şimdi mesela eskiden yeni evlenmiş bir hanımın tek başına bir yere davete gitmesi mümkün değil. Kim çağırsa çağırsın. Ya kayınvalidesiyle ya annesiyle gidecek. Bir kere kesin. Vazgeçilmez kural. Genç bir kız tek başına hiçbir zaman evden dışarı yalnız başına çıkmazdı. Yalnız başına hiçbir eve gitmezdi. Bunlara çok dikkat ederlerdi. Bunun ben mantıki şeylerini kafamda tasavvur edebiliyorum. Yani bazı sevimsiz neticelere sebebiyet vermemesi için alınmış tedbirlerdir. Genç kızların ve yeni gelinlerin tek başına bir yere gitmemesi.
Tabii isim çok önemli, namus önemli. Korunması için böyle bir tedbir
olur,
alınıyor.
Dedikodu olur, insanlar çok gençtir, bir yanlışlık yapar. Bu sonu telafi edilmez hatalara duçar olabilirler. Onun için buna dikkat ederlerdi. Bir hanımın tek başına bir eve gezmeye gidebilmesi için artık onun çoluk çocuğu olmuş, çoluk çocuğu büyümüş. Hatta kaynanası yok, kaynanası beraber oturma, böyle birisi olması lazım. Ancak böyle hanımlar tek başına böyle hizmetkarlar arabalarıyla, ama onun dışında bir hanım sokağa çıktı elinde şeyse akşam karanlığında, o değil benim dediğim, o değil. Hanımlara haremde ayrı bir sofra, erkeklere selamlıkta ayrı bir sofra kurulurdu.
Hem bu sofranın ayrıntılarını hem Ramazan eğlencelerinin ayrıntılarını inşallah bir sonraki programda görüşmek üzere diyorum. Doçent Doktor Ekrem Buğra ikinciyi uğurluyoruz. Birazdan yeniden birlikte olmak üzere.
Get it, get it.